izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programında huzurlarınızdayız. Efendim güzel geçmiştir inşallah haftanız, vaktiniz, akşamınız, sabahınız güzel geçmiştir. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin bizlere bu programda neler söyleyeceğini, neler anlatacağını dinlemek üzere, dinlemek duası niyetiyle bizler programımızı başlatmış olalım. Hem de böyle bir mevsim daha değişmiş oldu. Safer ayından Rebiül Evvel'e de geçmiş olduk. Bununla alakalı da belki önümüzdeki dakikalarda fırsat olursa önümüzün hani şu içinde bulunduğumuz iklimin kandil olması vesilesiyle belki bu hususta da programımızda bir bölüm olabilir. Oraya da söz gelebilir. Hocam nasılsınız? İyi misiniz?
Çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun diyerek başlamak tabii ki üzerimize vaciptir.
Eyvallah.
Bu güzellikleri konuşmakla Allah bizleri rızıklandırdı. Bu bir rızıktır çünkü. Aynı şekilde anlatmak, anlamak da bir rızıktır. Karşıdakileri dinlemesi, insanların dinlemesi de bir rızıktır. Fakat manevi sohbet ona denir ki, manevi sohbetler henüz daha başlamadan insanın kalbine feyz olarak akar, akmalıdır. Bunda tabii tek taraflı olabilecek bir şey değildir. Sohbet bir arkadaşlık kelimesi noktasından bakarsak, yani ashab, sohbe, sahabe kelimelerini hemen hatırlarsak, sohbette bir taraf olmalı yani. Konuşanla biten bir iş değil. Dinleyen de olmalı. Bir kişinin susması da sohbet olabilir demiştik. Bunun ta evvelki programlarda arşivleri seyrederlerse bunun izahını yapmıştık orada. Eyvallah. Da. Fakat sohbette o susmanın da konuşmanın da nazarın da takipçisi olan insan önemlidir. Yani sohbette karşıdaki dinleyen insan dinlenen insan üzerinde belki muktedir değildir. Belki tasarruf sahibi değildir. Fakat onların üzerinde tasarruf sahibi olan Hazreti Allah, sohbeti dinleyen kişinin halis kalpte oluşuna göre o lazım gelen, onun için efendim maddi manevi Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile vesile olabilecek sır, fiil, bilgi, ilim, bilim ne derseniz deyin, hal ne yapar? O samimi halinden dolayı karşıdakine intikal eder. Eyvallah. Biraz daha basit konuşalım. Hani böyle yeni televizyonunu açmış, belki ilk çayını içmemiş arkadaşlar olabilir. O yüzden de biraz sıkıntı olabilir algılamada. Yani dinleyen kişinin samimiyeti anlatan insanları tesiri altına alır. Dinleyenin manen kuvvetli, manen yüksek olması şartı yoktur. Allah Teala kullarına razı olduğu bilgiyi vermek için samimi insanlara muhakkak o ilmi aktarır.
Eyvallah.
Hatta herhangi bir hadiseden bile insan bu manayı tahsil edebilir. Şimdi bunu böyle düşününce tabii ki bizim yaşanan günlerle alakalı mevzuları da seçmemiz. Yani mesnevi, manevi konuşurken günümüzle alakalı mevzulara temas etmemizin de altında yatan sebep veya arkasında duran mana budur.
Eyvallah.
Çünkü güncel hayatında insan bir şeyle karşılaşır. Mesela işte pazar günü Mevlid Kandili'ni idrak etmiş olacağız. Şimdi Mevlid Kandili. Gayri ihtiyar insan mesnevi dersini dinlerken hayatı için lazım olan, hayatın şu anda yaşadığı zaman dilimiyle alakalı olan bazı şeyleri merak eder, hazırlık yapar veya hazırlık yapmak için neler yapması gerektiğini de sorgular. O zaman burada ona cevap verilmeli. Çünkü mesnevi maneviyi siz güncel hayattan ve en önemlisi Efendimizin hayatı saadetinden ayrı bir noktada, ayrı bir safhada tutarak anlatmaya kalkarsanız bu mana maddileşir, çirkinleşir. Ve hiçbir zaman da yola Mesnevi'nin anlattığı, beyan ettiği tarza uygun bir şekil olmaz.
Eyvallah.
Almaz. O yüzden Mevlid Kandili ile alakalı yapacağız. Nerede kalmıştık derste yalnız onu da hatırlatalım arkadaşlarımıza.
Hocam Ahmet Yüksel Özemre beyefendiyi hem de rahmetle, muhabbetle anmış olalım. Çık işin içinden meseleyi vardı böyle, kitap başlığı
geldi
var.
Çık işin
geldi içinde. Çık işin içinden. Mevzu öyle bir yere geldi ki ben Deniz, hani bu hafta neler konuşacağız diye baktığımda Hazreti Pir öyle şeyler yapıyor ki bu benim, ben Deniz'in böyle kendi kendime hayal dünyamda da geliştirdiğim bir şey olabilir. Ama dedim neye bakacağız, hani geçen hafta, geçen haftaki programlarda Yahudi vezirin Hristiyanlara nasıl gittiğini, onlarla nasıl iletişim kurduğunu, Peygamber Efendimizin, sahabe efendilerimizin nasıl doğruyu ayırt etmek için neler, o kısımları işliyorduk. Bu hafta öyle bir yere geldi ki, hani güncel diyorsunuz ya hocam, hani kitap da güncel bir yerden gidiyor. Yani Hristiyanların vezire tabi olmaları meselesinde böyle bir vezir, böylesine alçak, namussuz vezir diye anlattı, anlattı Hazreti Pir. Sonra öyle bir yere getirdi ki mevzuyu, ben dedi çıkamadım bu işin içinden. Yani bu hafta gelse de bu mevzuyu size sorsam, belki anlamam kolay olur, becerebilirim anlamayı diye düşünüyordum. Hristiyanların vezire tabi olmaları meselesi.
Evet, 369.
Eyvallah.
Değil mi? Beyt.
Eyvallah.
Şimdi biz kardeşlerimize şöyle bir şey söylemiş olalım. Mevlid Kandili ile alakalı konuşacağımızı söyleyelim. Ama hemen peşin peşin belli zamanlarda, belli günlerde merasimle veya o zaman dilimine riayet ederek anmaların yapılması, belli şeylerin yad edilmesi, hadiselerin efendim zikredilmesi, hatırlatılması İslami adaba uygundur.
Uygundur.
Evet.
Eyvallah.
İslami adaba uygundur. Bunun şeyi nedir? Bunun özelliği. Bir kere bir, Allah Teala her şeyi takdirince yaratmıştır. Madem ki her şey takdirince yaratılmıştır, belli şeylerin tasadüfi olması mümkün değildir. Hele bazı şeyler vardır ki, onlar belli zamanlarda, mesela Bedir Harbi'nin Ramazan'da olması gibi, zekatla alakalı ayetlerin Ramazan'da inmesi gibi. Sahabi bunu bir tesadüf olarak kabul etmemiş, canla malla cihat etmenin Ramazan'da zirve yapması gerektiğini anlamış, o manayı tahsil etmiş. Hatta zekata konu olabilecek malları olduğunda bir sene geçmesini beklemeden, hem feyzi, bereketi çok diye, hem de bu ayet Ramazan'da indi diye Allahu Alem, o ayda zekat mallarını vermeyi bir adet haline getirmişler. Şehitlerini yad etmişler. Sonra sünnet-i seniyede de, nas dediğimiz kitap ve sünnete baktığımızda, sünnette de bu uygulamayı görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabir ziyareti yapması, annesinin kabrine gitmesi, orada ağlaması, her cumartesi veya haftada bir gün, sahabeden bazı kişilere de dahil ederek söylüyorum. Çünkü sünnet Efendimizin hayatıyla, fiilleriyle biliyorsun sınırlı değildir. Efendimizin hoş gördüğü fiiller de buna dahildir.
Eyvallah.
Mesela Hazreti Fatıma annemiz 2-3 günde bir Hazreti Hamza Efendimiz'e gidiyor. Kabri başına oturuyor. Orada ağlayarak dua ediyor. Tevhid ediyor. Kur'an okuyor. Ve elleriyle de Cenab-ı Hamza Efendimiz'in toprağını, etrafını, mezarın düzeltiyor. Fatıma annemiz. Efendimiz'e bakıyorsunuz, her cumartesi, cuma gittikleri de Mervi'dir. Cumartesi günü ama yürüyerek Mescid-i Saadet'ten, yani Hane-i Saadetlerinden Ashab-ı Uhud'a yürüyerek gidiyor. Yaz kış, çünkü Medine'nin de soğuğu vardır. Medine eksi onları görmüştür tarihte. Buz tuttuğu zamanlar olmuştur suların. Medine-i Münevver'deki Hane-i Saadet'inden ki aşağı yukarı 5-6 kilometredir. 5-6 kilometrelik yolu orada metfun olanlara, orada kabri bulunanlara hürmet etmek gayesiyle Efendimiz yürüyerek gidiyor. Binek de almıyor. Bir herhangi bir bineğe süvar da olmuyorlar eski tabirle. Yürüyerek gidiyorlar. Oradan da Kuba'ya gidip en az 2 rekat namaz kılıyorlar. Ve Kuba'ya gidilmesinde de umre sevabı var diyerek de ashabına beyan ediyorlar. Takva üzere kurulmuş üssise ale takva diye Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Kuba Mescidi Aleyhisselatü Vesselam'ın inşa ettikleri mescittir. Ve o mescidi yad etmeleri, gitmeleri, ayrıca Uhud Harbi'nde şehit düşen, başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere, sahabe-i kirama gidip belli şekillerde hep onu yad etmeleri, haftada bir kere gitmeleri, bundan sonra da ayrıca gösteriyor ki, İslam'ın birlik ve beraberliğine uygun olabilecek her türlü tedbirin, adetin, örfün, hatta bakın siyasetin, siyaset de dahildir, Müslümanları birbirinden koparmayacak şekilde belli şeylerin yapılması, Şura'da münafıkların başı vardı.
Eyvallah.
Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz atmadı. Devlet siyasetidir. Devlet siyasetidir ama temelinde yatan şudur. Tevhidi korumaktır. Dışarıdan giren sözlere karşı da halkını muhafaza etmektir. İslam ahlakı daima birlikten taraf olmuştur. Yani cemaatin rahmet olduğunu söylemiştir. Bu kendi kafasına göre cemaat olanların tasdiki manasında değil. Benim cemaatim, senin cemaatin derse ona cemaat denmez. Bütün Müslümanların aynı hassasiyette gösterdiği, hale bürünmeyen kişiye cemaat denmez. O İslam cemaati değildir. Kendi cemaatidir. Diyelim ki ben Fatih cemaati. Ne yapıyorum? Kendime göre bir şey tarzım var, üslubum var. Olmayacak şekilde mesela Müslümanların rencide olacağı bir şey eyvallah diyorum. Farz-ı misal. Arz edebiliyor muyum? Mesela diyelim ki Suriye'de bir katliam yapılıyor. Eh canım onlar da hak etmişlerdi diyorum mesela. Veya ne bileyim böyle bir Mavi Marmara meselesi oluyor, bir şey oluyor. Yahudilerin de İsrail'in de kendine göre bir şey var canım diyorum mesela. Şimdi nedir? Bakın burada Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetine bakılırsa, onlar müminlerin müminlerle beraber olma hallerine göre imanları nazarımıza verilir. Yani izzetleri Müslümanlarla beraber olan izzetleri, hüzünleri Müslümanlarla beraber olan hüzünleri, bu şekilde olurlar. وَلَا يَخَافُنَ لَوْمَةَ لَائِمْ. Asla ve asla kınıyanın, işi gücü kınamak olan insanların da ne gördüklerine bakmazlar. Onlar inandıkları gibi yaşarlar. Maslahat için yaşamazlar. Bu İslam şuurudur. İnsan bununla birlik sağlayabilir. Yani bir yerde zulüm var mesela. O zulme el pençe divan duruluyorsa, bir yerde güzel işler yapılıyor, o güzel işlere destek vermiyorsa, belli şeylerin, belli efendim mihrakların ekmeğine yağ sürer gibi hareket ediyorsa, bunun adı birliği korumak değildir. Kendini korumaktır. Böyle bir İslam cemaati yoktur. Cemaat anlayışı yoktur. Veya sen İslam cemaatiyim diyorsun, gidiyorsun canlı bomba yapıyorsun. Biz daha mücahidiz diyorsun. Şurayı da bombalayacağız, burayı da bilmem ne yapalım. İslam'la ne alakası var? Ruh olarak İslam'ı temsil etmiyor. Fiil olarak İslam'ı temsil etmiyor. Müslümanı Müslümandan seçiyor. Kendince bir ağ kuruyor. O ağ seni sokmuyor. Bakın mesela camilerde namazın, cumanın ve bayram namazının sahih olabilmesinin şartlarından biri nedir Mustafa kardeşim biliyor musun? Diyelim ki sen çevirdin bir yeri. Bir çiftliğin var senin. Kaç dönüm? 100 dönüm çiftliğin var. Güzel de bir cami yaptırdın. Özendin, Mimar Sinan gibi cami yaptırdın içeriye. Falanca toprak ağası olduğunu düşün veya bir cemaatin lideri olduğunu düşün. Oraya bayram namazı kıldırıyorsun sen, cuma namazı kıldırıyorsun. Olur mu bu cuma namazı? Bir şartla olur. Dışarıdaki ahaliye orada namaz kılındığını ilan edersin ve serbest olduğunu söylersen olur. Yoksa sen kendi başına kurdun burayı, köller sağırlar birbirine ağırlar, ne cuman kabul olur ne bayram namazı. Adama sorarlar. Mümkün değil böyle bir şey olması. Halka açık olmayan, Müslümanlarca şeffaf olmayan bir cemaat, cemaat olamaz. Müslümanlar içini dışını görecek onu. Biz böyle değil, özeliz biz. Tarikatlarda da var bu. Tasavvuf erbabı diyenlerde de var. Onlara cemaat denmez. Kendi aralarında cemiyettir o, toparlanmadır. Müslümanlık şuurundan bahsediyorsak, istediği kadar verdiği terbiye gizli olsun. Herkesin verdiği, ailece verdiği ahlak çocuğuna farklıdır. Dışarıda bunu anlatmaya mecbur değildir. Fakat çocuğunu eve hapsederse veya çocuğunu okula göndermezse veya başka bir şey yaparsa nasıl hani devlet bile onun peşine düşer?
Eyvallah.
Sen sorgulanamıyorsun, sen bilinmiyorsun, sen bu ümmetten farklı hareket ediyorsun. İsterse hepsi evliya olsun. İslam cemaati değildir o cemaat. Bunu artık Müslümanlar kendisi görmelidir. Bizim çocukluğumuzda şöyle derlerdi. Ya elleme canım Mustafa'yı. Ayıp olur şimdi. Neden? Şimdi o şey, büyük cemaat. Hayır. Ortadadır konuşulan şeyler. Hakka tabi olmak noktasında bütün Müslümanlarla beraber olan insana cemaat denir. Sizin dini hassasiyetiniz, arkadaşımın dini hassasiyetini ben temsil edemiyorsam bana cemaat denmez. Kendi fikrinde bir insan denir. Buradan konuşmayı şöyle alacağım. Belli şeylerin yad edilmesi, hatırlanması, zikredilmesi, bunlar İslam'da bile kabul edilmiş. Mesela kabotaj bayramı diyeceğim, güleceksin şimdi. Diyelim ki İstanbul'un tepeleri şenliği var. İstanbul'un tepeleri şenliğinde A'dan Z'ye bütün insanlar geliyor da İstanbul'un şehitlerini, manevi emanetini hatırlıyorlarsa o artık İslami'dir.
Eyvallah.
Neden? Müslümanları birleştiren bir merasimdir o. Şimdi hem Kur'an'dan, hem sünnetten, hem örften, hem tatbikattan, maslahattan bunların hepsine baktığınızda mevlid geceleri, mevlid kandilleri bu anlatılanların hepsinin içerisinde yeri vardır ve hepsi de bu manadan istifade etmektedir. Fakat sen bunu içini dolduramadın. Sen bunu uygun şekilde yapamadın. Bir mevlid gecesinde yapılması gereken şeyleri aktaramadın. O şu anda senin jenerasyonunun hatasıdır. Bundan 500 sene evvel mevlid, 600 sene evvel mevlid bu Anadolu toprağını birleştirmiş. Şimdi sizin aileyi bile birleştirmiyor. O senin kendi hatandır. Mevlid kandilinin olmadığını göstermez o. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
1 Mayıs'ta dinlenmede Orta Asya'da Zerdüştler, putperestler bir şey Nevruz diye bir şey yapıyorlar. Nevruz 1 Mayıs'ta da değil, Nisan'da da. Nevrotik bir hal alıyor artık o. Nevroz halini alıyor. Nevruz yapıyorlar. Bu ta şeyden kaynaklanıyor. Putperestlikten kaynaklanıyor aslında. Millet de ses çıkartın. Hadi biz de atlayalım ateşin üstünden falan diyorlar ama elbet bir gün yanacak bir yerlere. Bunu çok önemli bir şeymiş gibi. Tamam. Şimdi birleştiriyor diye ses çıkartmıyoruz belki. Değil mi? Bunu bile insan kendisine dönüştürürse ne âlâ. Ama bu terörist bir hale dönüşürse nasıl ki şimdi eskiden Nevruzlarda acaba bugünlere de bomba patlayacak diyorduk. Şimdi kalmadı elhamdülillah. Aynı bunun gibi manevi merasimlerin de içi boşaltılmamalı. Bunlar boşaltılıyor diye kötüsünü gösterip sözüm ona İslam'ın özünü yaşadığını iddia eden Batı'nın uşaklarına da bu iş peşkeş çekilmemeli. Onların herhangi bir şekilde af kurmasına da meydan verilmemeli. Karadeniz tabiridir bu. O yüzden yani bunun kökü bulunana kadar epey bir zaman geçer. Dolayısıyla Mevlid kandili meselesi mühim bir meseledir. Sadece törenler ve örflerle bir dinin algılanması mümkün değildir. Fakat din de, diyanet de, inanç da merasimleri düzgün bir şekilde yapıldığı müddetçe topluma daha fazla sirayet eder ve hizmet eder.
İki husus hemen müsaadenizle hocam. Az evvel söylediklerinizle de. Bosna'dan güzel bir haber geldi. Saraybosna'da Rebiülevvel ayı boyunca her gün farklı illerde, farklı ilçelerde ve mahallelerde bir etkinlik yaparak Hazreti Peygamber Efendimiz anılacak ve herkese de anlatmak üzere de çeşitli kültür adamları, sanatçılar, müzisyenler, ressamlar, ebruzenler gelip eserlerini sergileyecekler. Özel bir etkinlik programı oluşturulmuş. Böyle güzel bir haber vardı Bosna'dan.
Çok güzel.
Bunu arz edeyim. Bir diğeri de az evvel anlattığınız cemaat tarifiyle beraber Diyanet İşleri Başkanımızın bir açıklaması vardı. Bugün de galiba gazetelere yansıdı. Dün de vardı benzer bir açıklaması. Birilerinin söylediği yüzünden İslam'dan, İslam dininden, Müslümanlardan soğumayın sakın. Bu tek başına bakıldığı zaman hani Diyanet İşleri Başkanımız böyle bir şey açıklamış. Ama demek ki mesele böyle bir açıklamayı yapmayı gerektirecek kadar da
tabii bu söz bizim için de dahi. Mesela bize adam konuşmamızı beğenmez. Bu yani her zaman doğru bir sözdür.
Eyvallah.
Şimdi bizim anlatma üslubumuz bir adam beğenmez. Bakar ya ne biçim konuşuyor bunlar der. Bu söz Allah razı olsun kim söylediyse. Mehmet Bey, Mehmet Başkanımız söylediyse. Eyvallah. Allah razı olsun. Ya şimdi ben hatalıyım diye veya benim konuşma şeklim bozuk diye insan bu inanca da şey yapmamalı. Zaten biz burada o dinin temsilcisi gibi de ahkam kesmemeliyiz. Yani biz ona benzediğimiz, ona yakınlaştığımız derecede izzetimiz ve şerefimiz var. Hatalarımız bize aittir. Anlatma üslubumuz bozuksa bize aittir. Hakikaten de güzel bir noktaya parmak bastınız. Buradan hoşlanmayan bir kişi aman ha bizim yüzümüzden bu dini, diyaneti yanlış anlamasın. Daha güzel dinleyebileceği, daha feyiz aldığı bir yer varsa oradan dinlesin. Fakat şunu da unutmasın. İslam sana göre, bana göre değildir.
Eyvallah.
Anlatım üslubunda bu kalem. Şimdi bu kalem dediğinde en fazla tükenmez kalem dersin. Beyaz kalem dersin. Mavi kalem dersin. Bu kadardır. E şimdi bu odun dersense bu artık kalem tarifinden çıkar. Öyle değil mi?
Eyvallah.
E şimdi sen odun kelimesi hoşuna gidiyor diye odun diye anlatan adamı dinlersen kendi düşen de ağlamaz. Adam peygamberliğini ilan edecek. Adam sapık sapık konuşacak. İşte şimdi tam geldi Hristiyan'la vezir hikayesine.
Eyvallah.
İslam'ın ahlakın dışında bir şeyler söyleyecek. En önce gittin ya çok akla mantığa uygun dedin. Hiç araştırma ihtiyacı bile hissetmedin. Değil mi?
Eyvallah.
Adam bir ürün satıyor. Diyor ki şu diyor gömlek diyor. Bin kere yıka bir şey olmaz diyor. Ateşe atsan yanmaz diyor. Zaten fiyatı da ucuz diyor. Ter de kokmaz diyor. Binlenme diyor. Aa diyor çok mantıklı ya alayım bunu demiyorsun. Araştırayım diyorsun. Basit bir gömleği alırken bile araştırırken din diyanet hakkında konuşan insanlar hakkında hiçbir şekilde bu kaynakta var mı yok mu diye şahsı konuşmuyorum. Anlattığını konuşuyorum. Herkesin hatası vardır. Ama anlattığını konuşuyorum. Ya bu adam namazı 3 diyor. Var mı abi böyle bir şey? 3 aya yayılsın diyor hac. Var mı böyle bir şey? Yok. Yani sadece basit adam siyer kitabını açsa. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Huneyn'de yola çıkmış. Mesela Huneyn gazasında dediğimiz musalahasında ve antlaşması dediğimiz şeyde. O ahitleşmenin olduğu sene umreye niyet ediyor Efendimiz. Hadi hadi belli aylardadır. Biz şimdi kalabalığa da kalmayalım hacca niyet edelim demiyor mesela.
Eyvallah.
Sadece bunu bile okusa nasıl işin sahtekarlığı olduğu anlar. Anlatabiliyor muyum? Kaynaklara yönelmek hususunda biraz daha dikkatli olmak lazım. Nefsimizin hoşuna giden değil. Kafamıza göre veya sırf absürt olmak için, agresif olmak için birkaç kişi dinleyerek ezber bozuyorum havasıyla değil. Gerçekten ben bunu öğreneyim. Dünyada da rezil olurum, ahirette de rezil olurum diyerek bir insanın bu kaynakları güzel araştırması lazım.
Eyvallah.
Ve yanlış anlatanlar yüzünden de dinden soğumaması lazım. Dinden adam nasıl soğur? Dinden soğumanın alameti şudur. Allah denildiğinde içinde problem oluşur. Muhammed denildiğinde içinde sevgi yoktur. Bu adamın dinden soğuktur dedir. Bu adam problemlidir.
Eyvallah.
Allah denildiğinde onda hiçbir şey ifade etmiyorsa. Muhammed denildiğinde sallallahu aleyhi ve sellem içinde hiçbir damar kıpırdamıyor. Hiçbir muhabbet eseri yoksa o adamın dinden soğuk yani taş kadar soğuk, kaya kadar değil, şey buz kadar değil. Bir taş kadar, kaya kadar soğuk olduğu manasıdır. Bu soğukluğun nereden geldiğini görmesi lazım.
Eyvallah.
Evet.
Hocam müsaadenizle bir ara verelim.
Araya geldik mi?
Eyvallah.
O zaman Hristiyanların vezire tabi olmaları. Vezir kimdi? Yahudi padişahın hizmetinde olan, kendisini Hristiyanmış gibi gösterip aslında Yahudiliğe, daha doğrusu Yahudilik bile değil, padişahına çalışan adi sefil fakat o adi sefile sadık olan alçak vezirin hikayesiydi.
Evet. Az sonra buradayız efendim, bu mevzuları konuşmak üzere. İzleyicilerimiz, devam ediyoruz Mesnevi ile İlahi Aşk'a. Ekranlarını yeni açanlar varsa, bu hafta da bizler TV.net ekranlarında Mesnevi Hazreti Mevlana Efendimizin nasihatleri hakkında konuşurken hem Mevlid Kandili ile alakalı hem de Mevlid Kandili nasıl anlamamız gerektiği ile alakalı bir girizgah yapmıştık ama programın sonunda da Hristiyanların vezire tabi olmaları mevzuna şöyle bir işaret ederek az evvel ara vermiştik hocam.
Bir o var, bir de yani kusura bakmasınlar böyle ilk defa televizyon yayınına katılanların böyle bir selam gönderme şeyi vardır ya, hastalığı vardır. Fakat Ağrılı, Umre'de olan Ağrılı Umreci abilerimize, kardeşlerimize ben buradan selam ediyorum. Ağrı'ya da selam gönderiyorum.
Eyvallah.
O kadar muhabbette dinliyorlarmış ki o taaccüp ettim yani. O kadar şaşırdım. Yani seyrediyoruz dedi. Uzun saçlı bir çocuk var dedi, o da seninle beraber konuşuyor falan dedi. Çok güzel anlatılıyor, şu oluyor, bu oluyor. O kadar mutlu oluyor ki insan. Yani Ağrı'da efendim samimiyetle böyle 60 yaşlarında, 50-60 yaşlarında abilerimizin, ablalarımızın bu programı takip etmeleri beni çok mütehassıs eyledi.
Eyvallah.
O sebepten hususi olarak Ağrı'ya da buradan selam gönderdim ve Kars'a da Ebu'l-Hasan Harakani diyarına da buradan efendim selam göndermiş olalım.
Eyvallah.
Hristiyanların vezire tabi olmaları var. Ne yaptı vezir? Kendisini Hristiyanmış gibi, samimi bir Hristiyanmış gibi gösterdi. Çünkü tabii öyle görülüyordu. Yani ölüm cezasından döndü. Eli ayağı kesilecekti neredeyse. Kulağını, burnunu falan kestirdi. Bak batıl yolda sahtekarlık yapmak isteyen hiçbir şeyden çekinmiyor, görüyor musun? Hak yolunda giden bir insanın nasıl olması gerekir acaba? Bir düşünmek lazım tabii. Sürüldü, sürgüne gitti. Ama tabii onu mahsustan padişah, böyle Hristiyanların çok olduğu bir yere sürdü. Ve sürgündeyken de tabii Hristiyanlar yavaş yavaş gelmeye başladılar.
Eyvallah.
Böyle efendim onlara göre dininde canını ortaya koymuş, samimi bir, inançlı bir insan olarak. Ne dediler? Hristiyanlar tamamıyla o vezire ne yaptılar? Tabi oldular. O beyti, birkaç beyti sizden alalım biz. Onun
Eyvallah.
Üzerine konuşalım inşallah.
Hristiyanlar tamamıyla o vezire tabi oldular. Zaten avam insanların taklit kuvveti nedir ki?
Evet. Hristiyanlar tamamıyla o vezire tabi oldular. Avamın taklit kuvveti nedir ki? Şimdi bakın Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'i ben deniz hep hayıflanırım. Yani fizik, astronomi, psikanalist, psikoloji, psikiyatri, efendim başka fıkıh, akaid, kelam, tefsir, hadis. Niye bu sahada gayret eden, okuyan insanlara Mesnevi'den en azından belli bölümleri bir inceleyin bakalım. Hadisle alakalı neler var? Tefsirle alakalı neler var? Akaidle alakalı neler var? Fıkıhla alakalı neler var? Ya niye bunu yapılmıyor? Ben deniz bunu anlamıyorum yani. Adam gidiyor Harvard'da, Cambridge'de İslam hukukunun felsefesini, dübürünü okuyor. Hazreti Mevlana'ya soruyorsun beton. Ha siz Mevlevisiniz diye biz dedi Cambridge'i bitirdik. İstediği kadar bitir koçum yani. Senin mayanda, mayandakini inkar ediyorsun sen. Aslını inkar eden adam nedir? Alçaktır, haindir. Şimdi niye bunu bu kadar söylüyorum? Birden niye parladım diyeceksiniz. Bakın şu var. Avam insanların taklidi ne kadar olabilir ki sözü fıkhi bir hakikattir. Yani fıkıhta en önemli noktalardan biridir. İçtihat noktalarından. Avam vardır. Avamın taklidi nedir? Avam nasıl iyi taklit eder? Mesela şimdi iki üç tane kitap okuyup müştehit zannedenler var kendini. İçtihadın mertebelerini bir müştehitte bulunması gereken mevzuları alıp birinci tabaka müştehit, ikinci tabaka müştehit, üçüncüsü, dördüncüsü, müştehidi taklit edenler, müştehidi taklit eden taklit edenler, avamın taklidi, havasın taklidi diye bir ayrım yapsam, siz kendinizi henüz Müslüman olarak taklit makamında bile olmadığınızı gösterir. Neden? Bakın misal vereyim size. Hangi mezheptensiniz Mustafa kardeşim? Bu mezhepçilik değildir.
Eyvallah.
Neden? Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi olduğunu söylemek mezhepçilik değildir. Çünkü bunlar bizi birleştiren mezheplerdir. Kabe-i Muazzama'nın bunlar 60 sene, 70 sene evvelki fotoğrafına bakın. Hanefi kürsüsü, Şafii mihrabı, Hanbeli ve Maliki mihrapları vardır. Adam geliyor. Fas'tan geldi. Meseleyi soracak. Kime soracak? Şimdiki gibi her şeye fetva veren, ne olduğu belirsiz adamlara değil. Hemen gidiyor. Hangi mezhepten? Hanbeliyim ben diyor. Şuramı şöyle yaptım da bunu böyle katladım. Caiz mi? Caiz diyor. Hanefi olan ne yapıyor? Hanefi olana gidiyor. Yani dahiliye mütehassısına giden bir adama. Sen niye bizim gözcüye uğramadın, kulak burun boğazcı uğramadın? Ulan hep ayrım yapıyorsunuz demiyorsan. Bu ihtisas meselesi bu.
Eyvallah.
Cerrahpaşa'ya gitmiyorum da Çapa'ya gidiyorum. Bu ayrılık değil ki. Kürsülerin belli olması ayrılık değildir. Ne yaptığının belli olmaması ayrılıktır. Sen ne işsin yani? Ne yapıyorsun? Neye göre fetva veriyorsun? Bu şeffaf değilse bu ayrılıktır. Ne yaptığın belliyse bu ayrılık değildir. İslam içerisinde yapıyorsun çünkü bunu. Adam yazıyor kapıya. Biz diyor hatimle namaz kıldırıyoruz diyor. Bu ayrılık değil ki. İslam içinde olan bir şey bu meşrep meselesi. Mezhep de böyledir. Bu dört mezhep bizi ayrışmaktan kurtarmıştır. Zamanında bu mezheplerin arasında da kavga olmuştur biliyor musunuz? Birbirini katleden şeyler olmuştur taassupla. Hep bu Müslümanlar üzerinde oynanmıştır bu oyun. Yani burada ben açmak istemiyorum. Belli bir kıvamda konuşuyoruz. Bazen de bizi çok böyle ilimden uzakmış gibi de telakki eden köşe yazarları falan var. Biz burada ilmi konuşmak derdine değiliz. Sokaktaki insana, evdeki insana bir şey anlatmaya gayret ediyoruz. Yoksa tarihe açıp baktığınızda Hanbeliler, Malikiler, Şafiler arasında can kaybına sebep olan hadiseler vuku bulmuştur ve sayısı da hiç az değildir. Mesela bugün Hanbeli'yi taklit ettiğini söyleyenler var. Suud'da vesaire de var. Biliyorlar mı acaba? Bugün Hanbeli mezhebinin ayakta bulunmasındaki en önemli faktörlerden birisi Hazreti Abdülkadir Geylani'nin Bağdat'ta verdiği hutbede ben bugünden sonra Hanbeliyim demesidir. Onun sayesinde savaş bitmiştir. Bunu biliyorlar mı? Binlerce müridi Hanbeli mezhebine geçmiştir. O hak mezhep kaybolmaktan kurtulmuştur. Bunu biliyorlar mı? Bu bir araştırma mevzudur yani. Bunun gibi. Şimdi mezhebindesiniz siz mesela. Söylediğiniz zaman sorulduğunda mezhebinizde
Hanefi.
Fetva vereceğim ben size. Hanefi'ye.
Eyvallah.
Peki Hanefi mezhebindeyim demek için sizde aranan şartlar var. Olması gereken şartlar var. Niye Hanefi'siniz siz? Böyle gördük diyeceksin büyük bir ihtimalle.
Evet, taklit ediyoruz aslında yine.
İşte fıkıhta buna taklit bile denmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fıkıhta buna taklit bile denmiyor. Taklit ne zaman deniyor biliyor musunuz? Bak, şu adamın yaptığına taklit diyor. Ben Şafii'ye bakıyorum. Şafii'nin hükmünü görüyorum. Namaz, abdest, muamelat, ticaret, ev, hane. Hanefi'ye bakıyorum. Namaz, abdest. Maliki'ye bakıyorum. Hanbeli'ye bakıyorum. Bana en uygunu Hanefi diyorum. Ben Hanefi'yi taklit edeyim. Taklitteki adama bu taklitteki adam. Bunu ben nereden öğrendim biliyor musunuz? Rahmetli Mahmut Bayram hocamdan öğrendim. Fıkıh, usulü fıkıh dersinde. Bugün dedi evladım ve Ali Yakup Hoca, Allah rahmet eylesin, Ali Yakup Cenkçiler. Bugünkü avamın, halkın mezhebi taklit etmesine bile taklit denmiyor. Neden? Siz Şafii'nin, Abdest hususundaki hükümleri biliyor musunuz?
Yok hocam.
Hanbeli'ninkini biliyor musunuz? Maliki'ninkini biliyorsunuz? Yok. Hanefi'yi niye tercih ettiniz siz? Atadan dededen kaldığı için tercih ettiniz. Size taklit bile denmiyor. Bana da. Yani hani Arap öyle de va ene. Ben de öyle. Ben de öyle. Gelinen durumu görebiliyor musunuz? Gelinen makamı görebiliyor musunuz? Taklit seviyesinde bile olmayan adam şimdi maalden ahkam çıkartıyor. Bu tehlikenin bu boyutunu görebiliyor musunuz? Yani zehirle gıdayı birbirinden ayıramayan bir adamın dahiliye mütehassısı gibi konuşmasını düşünebiliyor musunuz? Bugün diyor ki zaten avam insanların taklit kuvveti nedir ki? Derken Hazreti Pir buna dikkat çekiyor. Avam olan insan ne kadar taklit kuvveti olabilir ki? Yani diyor ki veziri taklit etmeye başladılar, o tabi oldular. Avamın taklit kuvveti ne kadar ki? Çünkü taklit bile, lütfen arkadaşlar bu sözü yazsınlar, zapt etsinler. Taklit için bile tahkik lazımdır. Taklit için bile tahkik lazımdır. Bir şeyin hakikatini bilmeden taklit edilmez. Yani hocanı taklit ediyorsun. Benim hocamın ders anlatış şekli vardı, ibareyi çözme şekli vardı. Ve zaten onun gibi anlatmadığınızda yöneltilen sorulara cevap veremeyecek durumda olurdunuz. Yani onu taklit etmek zorundasınız siz. O usulde gitmeniz lazım. Bunu taklit edersin. Ama ben hocamı taklit ediyorum. Neden? Bilmiyorum. Biz böyle yani. Biz böyle geldik, böyle gideriz. Neden yaparsın? Yok. Bu şeyde de bir sorundur. İslam aleminde bir sorundur bu. Ve bu şekildeki kaba taklit, ki bu bakın, biz falanca mezhebi taklit ediyoruz sözünde bile diğer mezheplerden haberdar olacak şekilde bir şuur lazımdır adama.
Peki mevcut durum nedir bu durumda hocam?
Fevkalade cehalettir. O yüzden insanlarımıza yüksek perdeden konuşan kişiler, hani öyle şeyler anlatıyorlar ki, kendilerinin de belli noktalarda taklitte bile olmadıklarını düşünerek konuşmaları lazım. Yani çok vahim durum. Bilgimizi, görgümüzü çok iyi artırmamız lazım. Hani bir ilmihal mevzularını bir de heylula gibi karşımıza dikiyorlar. Tam öğrendik diyorsun, bir hoca çıkıyor hepsini berbat ediyor. Ya ne kadar zormuş diyorsun. Ya bir insanın akaidini öğrenmesi bir gündür. Bir gün ya. 4 saatini, 5 saatini versin bir adam öğrenin. Hadi benim gibi olsun, kafası kalın olsun. Bir hafta. Bir adamın guslü, abdesti, namazı bilmem neyi öğrenmesi en fazla 2 hafta sürer ya. En fazla 2 hafta. O da tatbikli. Guslü nasıl tatbikli yapacak bilemiyorum da. Girer çıkar suya devamlı işte. Tatbikli olur yani. 3 hafta. Hadi oruçla alakalı da olsun 1 ay. Ya Allah'ını seversiniz. Bir insaf ile kardeşlerimize soruyorum. 1 ayda halledilmemiş bir mevzuyu, 50 yaşına geldiği halde bir adam hala namazın farzını, vacibini soruyorsa, abdestin farzını, sünnetini soruyorsa, orucun nasıl bozulup nasıl doğru kalacağını, niyeti nasıl yapılacağını soruyorsa, ya gözünü seveyim bunda bir problem vardır ya. Bunda bir sıkıntı vardır yani. Yani çocuk 6-7 yaşına geldiğinde yemeği yiyemiyorsa, götürürsün bir nöroloğa, çocuk terapisine, bilinmesine, bu çocukta bir sakatlık var, denyoluk var dersin yani. Bir insan Müslümanın dediği halde bunu niye öğrenmez? İşte bu yapılıyor bize. Hoca bilir, ben bilmem. Niye bilmezsin? Aç oku. Alime git, irfan sahibi. Şimdi internetten de yapıyorlar. Bak bizim Ebu Bekir Sifil hocamız. Allah razı olsun, kendisini ellerinden öperiz. Yapmış internetten. Rıhle diye bir şey kurmuş. Oradan İslam akaidini anlatıyor. Allah var etsin onu. Ya zorlaştırmayın şu işi, anlatın. Ama bizimkiler de böyle çekirdek çittirerek bakmayacak. Adam gibi onu hayatına yansıtacak. Zor bir şey değil ya. Bir adam otursa Şafii ilmihalini bir haftada öğrenir. Hanbeli ilmihalini de öğrenir. Ne yapacağız? Alim mi olacağız? Ya alim olmak değil. Mesela artık tefekkürsüz iş yapmayalım.
Eyvallah.
Nerede hata yapıyoruz bilelim. İmamın da müezzinin de niye olduğunu, cemaate nasıl gittiğimizi öğrenelim. Peki hocam, şimdi şöyle bir soru sorsalar. Sen böyle bir cemaate tasavvuf anlatıyorsun. Mesleviden konuşuyorsun. Bu ne kadar iyi. Ben Deniz şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu Mesnevi'yi okuyan bir adam kendisine lazım olan hakikatle alakalı bir dert ve derman arayışına düşer. Dertle beraber dermanın peşine düşer. O yüzden tasavvufun ahlakından bahsediyoruz zaten. Arz edebiliyor muyuz? Ben nereden başlayayım diye dert sahibi olsun diye konuşuyoruz. Yoksa derdimiz burada, yok fena fillah makamından oradan baka billah geçerken şu eşeğe dikkat et. Ben de bilmiyorum ki zaten bunu anlatayım. Ben de bildiğim kadarıyla kitaptan okuduğumu naklediyorum. Ama derdimiz şu, Allah ve Resul aşkı olduğunda aşk öğretir. Bu sözü de yanlış, içini boşaltmışlar. Aşk öğretir. Hocam çocuğu bir kursa götürsek, bir okusa, merak etmeyin aşk var onda. Aşk öğretir. Baba şu çocuğu alsak da bir İslam Peygamber Efendimiz hayatını öğretsek. Elleme çocuğu. Aşk öğretir. Pirim ona yeter. Hepsi bunların safsatadır. Aşk öğretir demek, aşkı varsa öğretir. Aşkı yoksa ne yapacak? Sen öğreteceksin. Neyi? Aşkı öğret. Aşk öğrenilmeyecek bir şey değil ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin aşkı öğretmek için geldiğini söylemiyor mu tasavvuf erbabı? Niye aşk öğretir denildiğinde çocuğun aşık olmasını bekliyoruz? Tanısa sevecek. Tanısa, Efendimiz'i tanısa sevecek. Gözünde ne anası kalacak, ne babası kalacak. Ne dünyası kalacak, ne ahireti kalacak. Elbet o da meftun olacak o yola. Anlatamıyorsun. Beceriksizliğini aşk öğretir kılıfına sokuyorsun. Tabii ki aşk olduğu zaman öğretir. Aşksız adamı ne yapacaksın hoca? Nasıl olacak bu? Gelsin o da şeyi bulsun beni. Ben de kafamı zaten kuma gömdüm. Arasın tarasın. O kadar da değil. Allah takdiridir. Allah'ın takdiridir. Her mevzuya gelince ağzımıza geleni konuşalım. Rahatlıkla insanları karalayalım, iftira atalım. Sonra İslami eğitime gelince Allah'ın takdiridir diyelim. Bu çürük mazeretlerin hiçbirisi ne dünyada ne ahirette geçerli değildir. Elbet foyası çıkar. Şuraya geldik. Zaten avamın taklidi ne olabilir ki?
Eyvallah.
Yani o öyle bir avamın imanı olsa ne olur, imanı olmasa ne olur'a da geliyor mesela ama zaten çürüktür. Avam işin hakikatini bilmeden bir şey taklit eder. O yüzden de her zaman ilk safta kurban olur o. İlk safta gider, heder olur. Allah muhafaza eylesin. Allah sürü halinde olmayı cemaat zannetmekten, cemaat kisvesinde sürü gibi olmaktan muhafaza eylesin. Taklitlerimizi tahkik eylesin.
Amin.
Müslümanca tevhid şuuruna eriştirsin inşallah. O şekilde görmeyi nasip eylesin. Dediğim gibi bunun da ölçüsü Allah için sevmek, Allah ve peygamberini sevenleri de rencide etmemektir. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. İman etmeyince de cennete giremezsiniz. Hadis-i şerifini hatırlayın.
Eyvallah.
Ne yaptılar? Vezir onlara göre örnek bir adamdı. Şuraya tekrar dikkat çekelim. Avam ve taklit meselesi al işte fıkıhçılara bir mesele. Alsınlar Hazreti Pir'in bu sözünü ve buna benzer 50-60 beytini alsınlar. Fıkhi hakikatler, fıkhi usulü fıkıh perspektifinden Hazreti Mevlana. Yapın şunu ya. Hep bağırıyorsunuz Mevlana deyip de abuk sabuk hareket edenleri. Geçenlerde Edirne'de bir adamlar yürümüş. Edirne Mevlevihanesini bize vermiyorsunuz falan diye. Ne oldukları belli değil. Hepsinin kafasında destar, ellerinde tambur, kadın, kız bilmem ne. Bir de gitmişler Edirne'de, bunlar Gelibolu'ya da çıkıyorlardı. Edirne'de yok dışarı çıkmışlar, Edirne Mevlevihanesi'ni Mevlevilere vermiyorlar diye. Vermeyen de zaten bir tuhaf. İsteyen de zaten ondan anormal. Piyasada böyle insanlar türüyor. Bunlar nasıl halde olacak? Böyle bir rivayetle mi olacak bu iş? Yani çok Allah akıl fikir versin inşallah. Enteresan hadiseler. Allah akıl fikir versin.
Amin.
Neyse biz konuşalım. Tansiyonu biraz da indirelim.
Eyvallah.
İnecek gibi değil ki beyitlere bak.
Hocam bendenizin de bugünkü konulara bakarken işte içinden çıkamadığım beyit buydu esasında. Ama bu ilk ondan önceki beyitle beraber mesele biraz Hani ben bile...
Sanki gezi olaylarını anlatıyor diyorsun değil mi? Evet.
Vallahi.
Evet, devam et.
369. beyt. Vezirin muhabbetini kalplerine ektiler. Kendisini İsa'nın vekili farz ettiler.
Dediler yani bir nevi Mehdi gibi görüyorlar onu.
Eyvallah.
Diyorlar ki yani biz bundan daha katıksız bir Müslüman mı bulacağız? Adamın başına gelmedik kalmadı. Bir de sürgün. Ne yaptık şimdi? Dediler ki bu olsa olsa İsa'nın vekilidir işte bak. İsa bize acıdı. Biz bu Yahudi'den de çekiyorduk ya. Bu Yahudi'den çekerken bizi kurtarmak için o Yahudi'nin hakkından gelebilecek birini gönderdi.
Eyvallah.
Onun çarkını bozabilecek. O Yahudi saltanatının, Mesnevi'den konuşuyoruz. Mesnevi Beyti ile alakalı konuşuyoruz. Yahudi çarkını bozabilecek bir sultan işte. Halbuki o daha Yahudi çıktı şimdi. Yani vezir o işi yapmak için görevli. Acayip bir iş.
Eyvallah.
Bakalım daha ne diyor devamında.
Bir de bu beyitle alakalı müsaadeniz olur mu hocam? Muhabbet ve kalp, yani Hazreti Pir'in beyitlerde ifadeleri öyle rastgele seçmediğini de daha evvelki programlardan aklımızda kaldı.
Demin konuştuk ya, aşk da öğretilir diye.
Eyvallah.
Bak bu öğreti kısmına giren şey. Muhabbetini kalplerine ektiler diyor. Muhabbet tohumdur. Bunu da yazabilir arkadaşlar. Muhabbet tohumdur zaten. Açtığı zaman aşk olur o. Habbe. Hububat diyorsun bak.
Eyvallah.
Hububat, habbe. Dane demektir. Mehabbe, kalbin gönül denilen o noktasının harekete geçmesidir. Aşk, taaşuk, eşeddü hubbu. Yani o tohumun ortaya çıkması. Eşeddü hubb. Falik olması, inşikak etmesi, parçalaması. O muhabbet aynı o uranyum çekirdeğinin parçalanması gibi. Muhabbet çok küçük, has, iyice küçük olması lazım muhabbet. Çok küçük olması lazım. Çok halis yani. O halis olan muhabbetin üzerine eğdirsen bir patlar o. O uranyum falan hikaye. Şarkta patlasın garbı alır. Hazreti Muhammed zuhur etti, kendiliğinden putlar bile devrildi. Öyle bir haber almadık, biz aldık kardeşim, Ehl-i Beyt'ten aldık. Taberani de var. Doğumuna bile Allah işaretini koydu.
Eyvallah.
Doğumuyla bile. Bırak sen şeyleri, Yahudi alimler biliyordu. Hristiyan papazlar biliyordu doğacağı vakti. Kahinler konuştu. Anormal hilkat garibesi bir kahin vardı. Alıp götürüyorlardı böyle sandığın içine falan koyup. Muhammed doğdu dedi, haberiniz olsun. Saltanatınız kalmayacak artık dedi. Efendimiz Aleyhisselatü muhabbe o öz haline gelir. En öz haline gelir. O bir şak olduğu zaman ortaya sır parçalanır. Sır ortaya çıkar. Ortada olan şeylerin ortaya çıkması mı şeydir? Sır olan gizli kalmış birebir. Her zaman caziptir.
Eyvallah.
Allah'ın sırrı Muhammed'de oldu. Muhabbe aşka dönüştü. Muhabbetin aşka dönüşmesidir Efendimizin doğumu. Burada çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Derderunu sine mihreş kaştet. Naibi isiş mi pindaştet. Tent ve zidin muhabbetini kalplerine ektiler. Deruni sine. Orada sine kalp manasındadır. Kalbin içine yani kalplerine mihreş kaştet. Kalplerine ektiler muhabbet tohumunu. Muhabbet tohumunu ektiler. Kendisini İsa'nın vekili zannettiler.
Eyvallah.
Evet. Farz ettiler.
Bu bölümün de son dakikaları hocam.
Burayı okuyalım.
Okuyalım peki. O vezir hakikatte tek gözlü ve mel'un bir deccal idi.
Ya.
Ey ni'mel mu'in olan Allah, imdada yetiş.
Allah muhafaza eylesin. Deccal'in vasıflarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Kıvır kıvır saçı olacak, gözü düşük olacak, bir gözü kör olacak, dişi şöyle olacak vesairesi vesairesi. Bunları tavsif ediyor. Şimdi daha evvel de söyledik. Yezid'in uyanığı Ali görünürse ne olacak? Yezid ama Ali görünüyor. Namussuz. Mesela Yezid neydi? Yezid ümmeti Muhammed'i parçalamak için her türlü melaneti yapan adamdı.
Eyvallah.
Taht makam kavgası için, para hırsı için her şeyi yapan adamdı. Hazreti Hüseyin Efendimizin aldığı, böylece Yezid'den kurtardığı, tasallut ettiği kadını ne yaptı Hazreti Hüseyin Efendimiz? Yezid'in tasallut ettiği hanımın nikahını aldı sırf kurtarmak için. O zulümden. Bu şekilde mala düşkün, dünyaya düşkün, her türlü şekilde saltanatı için herkesi yakan, namaz yok. Yezid'de namaz yok. Gece gündüz de içiyor. Gece gündüz de içiyor. Hatta diyorlar ki Yezid'in kafirliğine alamet şarabı isterken demiş getir demiş. Söylemek istemiyorum ben. Ayeti okumuş. Şaraben tahura ayeti kerimesini okumuş. Getir şu içiyorlar onlar cennet gibi. Kafirliğine buradan bile fethiyor. İçki onda. Namazsızlık onda. Dünya hırsı onda. Saltanat makam mevki sahibi olup insanlara hükümran olmak için her türlü melanetini yapan Yezid. Bu Yezid. Peki uyanık olan Yezid ne yaparmış? Ali görünürmüş. İşte o zaman diyor ki Hazreti Pir, yetiş ya Rabbi. Aman imdat diyor. Eğer böyle bir adama inanılıyorsa bitti.
Eyvallah.
Allah muhafaza
eylesin. Allah muhafaza eylesin diyelim. Daha sonra devam edelim yine. Efendim devam ediyoruz Mesnevi ile İlahi Aşk'a. Az evvel 370. beyit okunmuş idi Deccal ile alakalı. Hocam birkaç beyit geriden bir şey arz edeceğim müsaadenizle. Bir önceki programda konuşulmuştu bunlar. 366. beyitte hatta. Ashab'dan bahsederken kıl ayırır, zerre tefrik eyler ve gül ile kerevizi ayırt eder gibi nefsinin hilelerini bilirlerdi. Gibi ashabın tarifi vardı burada. Şimdi burada da bu kavmin kendilerini İsa'nın vekili tayin ettikleri o işte hain kişiyle alakalı. Kendilerini tanımamalarına siz aslında bağladınız ya da doğru mu anladık biz? Kendileriyle alakalı, kendi taklitleri bile taklit değildi.
Çok güzel, siz bağlamış oldunuz zaten bu sözünüzde. Çok da isabet ettiniz. Niye bu sözden sonra buraya geliyor? Hristiyanların vezirlere tabi olması. Ondan evvel ne vardı? Sahabi-i kiram, peygamber yani... Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şeyini sorgulamadan, hiçbir hususta da açıklama beklemeden, ille birine tabi olmak gerekseydi, hiç şüphesiz bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olurdu.
Eyvallah.
Harfiyen, abi ben o ne derse onu yaparım. Buna rağmen sahabe-i kiram ne yaptılar? Efendimiz'i sorgulamadılar. Ya Resulallah. Biz acaba seni doğru anlayabiliyor muyuz? Nefsin tuzakları nelerdir? Bize neler lazım diyerek sahabe-i kiram aleyhissalatu vesselama devamlı müracaat ederek kendilerini güzelleştirmeye gayret ettiler. Nefislerinin hilelerinden haber verilmesini ne yaptılar? Efendimiz. Yani ya Resulallah biraz daha güzelliğini bize anlatsana. Ya Resulallah biraz daha şöyle neler seyrediyorsun, neler görüyorsun? Böyle dememişler. Sana ne? Adam mürşit arıyor. Keşif keramet neler size oluyor mu bir şeyler? Ya sen buraya niye geldin kardeş? Adam olmaya geldin. Adamlığını sorsana. Bana ne lazım diye sorsana. Sahabe-i kiram bunu soruyordu. Bize ne lazım ya Resulallah? Biz nasıl adam oluruz? Neyimizi düzeltelim diye soruyorlardı. Böyle insanlar sizin de buyurduğunuz gibi nefisleri hakkında bilgi sahibi oldukları için aldanmaları mümkün değildi. Neden? Hazreti Pir'in bağlayışına bak. Veziri anlattı. Deccal gibi olan adam kendisini İsa göster dedi. Şimdi bak 371. Eyvallah. Beyte. Niye aldandığını zaten söylüyor.
Eyvallah. İlahi, dünyada yüz binlerce tuzak ve dane vardır. Biz ise aç ve haris kuşlar gibiyiz.
Evet. biz kendi hırslarımız yüzünden soruyorsun falancaya gitmiş şöyle işte malı elden gitmiş. Filancanın çocuğunu filanca kapmış. Filancanın kızını filanca kapmış. Filancayı şey ayırmış. Bakıyorsun şimdi bunlar niye gitmişler buraya? Niye gitmişler? Allah ve Resulü için, hakikaten Allah ve Resulü için bak. Resulü için yola çıkan bir insanın niyetini bozmadıktan sonra aldanması mümkün değildir. Çünkü neden? Sahibi Allah'tır onun.
Eyvallah.
Fakat o gittiği yerle alakalı başka beklentileri varsa, evhamı, hayalleri varsa, ben şöyle olayım, şöyle yapayım, şöyle uçayım, böyle kaçayım, şöyle meşhur olayım. Aa, filanca cemaatte çok el üstüne tutuluyormuş. Şöyle iş imkanları varmış. Şöyle sanatçılar da gidiyormuş. Şöyle tiyatrocular da oraya uğruyormuş diye gidersen sen, senin şaşırman çok mümkün. Yani bu ondan sonra iş iyice karışıyor. İnşallah, maşallah falan bozuluyor iş. İstediğin kadar Allah de. İşte bu taklit yüzünden buyuruyor ki Hazreti Pir, dünyada yüz binlerce tuzak ve dane vardır. Neden? Biz çünkü haris aç kuşlar gibiyiz. Gördüğümüz saldırıyoruz. Nefsimiz için yapıyoruz. O yüzden de aldanıyoruz. Sizin buyurduğunuz gibi nefislerini ıslah etmeyen, canım zaten nefsini ıslah etmiyorsa niye ondan bir kemal bekliyorsun ki diyeceksiniz. Hayır, burada nefsini ıslah etmek demekten kastım bu değil. Nefsi için, nefsini tezkiye için gitmeyen. Çünkü bir hastalık vardır. Bakın şöyle iki hasta profili düşünün. Bir hasta vardır, nasıl iyileşirim diye doktora gider. Bir hasta düşünün, doktoru da hasta eder. Doktoru da beğenmez. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani verileni de kabul etmez. Şimdi bu hastayla bu hasta aynı olur mu? Ya Rabbi diyor, dünyada tuzaklar vardır. Biz de dünyevi hırslarımız için ne yapılır, ne yaparız? O danelere kapılırız. Samimiyetle Allah'ı isteyen bir insan aldanmaz. Tekrar söylüyorum, samimiyetle Allah'ı isteyen bir insan aldanmaz. Aldananların birçoğunda bakın, muhakkak bir enayilik vardır. Onlar aldanmakla kalmaz, aldatırlar da. Çünkü aldatmak sadece tek taraflı değildir. Aldanan insan en sonunda aldatan haline de dönüşür. Bunun şeyi vardır yani. Hasta olduğu gibi taşıyıcılığı da vardır, hastalık taşıyıcılığı.
Eyvallah.
Müzmin bir hal alır. Evet, demek ki fakat buyuruyor ki dembeden pa beste'i damı nevim her yeki ger bazu simurgu şevim. Biz doğan kuşu da olsak, zümrü de anka kuşu da olsak her vakit yeni bir tuzağa tutuluyoruz. Bu ne demek şimdi?
Evet hocam.
Ben yükseklerden uçuyorum. Ben öyle kolay kolay aldanmam. Doğan kuşu. Doğan kuşu nedir? İşte ataklıyla şeydir. Ufacık bir hareket olduğunda hemen oraya konar. Ama neticede kuş da olsa yerden rızıklandığı müddetçe başına bu dert gelir.
Eyvallah.
Değil mi? Şimdi bak. Zümrüdü anka olsak ne olacak? Zümrüdü anka olduğunda ne olur? Bu işte tam bir tasavvufi izaha, tasavvufla alakalı mertebeleri anlayan bir insana hitap eden şeydir. Kuş diye bir tabir geçtiğinde bir beyitte %99 derviş olanlar kastedilir. Doğan kuşu seyri süluka girmiş ama henüz nefsani perdeleri aşamamış olan derviş eremizdir. Simurgsa nefsani zulmani perdeleri aşmış ama nurani perdelerde takılmış olan dervişe işarettir. Her ne olursa olsun kuş değil mi ya? Ya maneviyattan yine şeye muhtaçtır. Şöyle bir izah vereyim. Çok eskiden verdiğim bir izah. Böylece tasavvufun ihtisas, herkesin de bildiği bir şey. Takılma meselesini, o perdelere efendim perdelerden dolayı bir şeyi tam olarak algılayamama meselesini daha iyi anlamış oluruz. Malum İbrahim Ethem Hazretleri Bel Sultanlığını terk etti. Ondan sonra da geldi. Efendim intisap etti. Bir sürü macerası var tabii. Böyle geldi gitti olmakla olmuyor. Çok sancılı devreler bunlar. milletinle, kardeşlerimizle çokça bildiği bir misalden hareket edelim ki beyit de kendini açmış olsun. Yoksa var. Başka bir örnek, belki zevkim gelirse, öyle derdi benim hocam. Manevi zevkim gelirse belki onu da konuşuruz. Biraz ihtisas istiyor ama. İşte odun taşıyorlar, su taşıyorlar. Tekkenin bulunduğu yer böyle bir çukurda bir yer. Tepeyi aşıp gidiyorlar, odun falan kesiyorlar. Tekrar taşlık bir bölgeden getiriyorlar tekkeye. İbrahim Ethem için demiş ki şeyhlerden şeyhi çağırmış, güvendiği bir adamı. Yolda giderken şöyle biraz sataş bakayım demiş. Bir yokla bakayım kendisi. Biraz dokunun, sataşın bakayım ne yapacak. Demek ki böyle şeyler oluyor. Masonlarda da var bu şu anda. Masonlar tasavvufu taklit ederler. Gerçekten esas böyle götürebilecekleri bir adama, mesela otobüse mi biniyor adam? Mahsustan yolcu gibi otobüse binerler, iterler kakarlar. Geçsene kardeşi falan derler, bakalım ne tepki verecek. Bunu ben söylemiyorum. Etibank'ın genel müdürlüğünü yapmış olan büyük mason televizyon programında anlattı bunu. Beni 5-6 kere denemişler dedi içeriye almadan evvel. Onlar batıl için adam seçiyor. Sen hak için adam seçemiyorsun. Nasıl bir dünyadayız düşün. Değil mi?
Eyvallah.
Yani burada hangi kurumlar dinle alakalı, hangi kurumlar elemeye tabi tutulmalı, nasıl bir elekten geçmeli, sen düşün artık bu meseleyi. Hızlı hızlı geçiyoruz. Hangisini konuşacaksın çünkü? Demiş ki biraz nasırına basın bunu. Giderken takunya ile dokunmuş adam. Nalınla dokunmuş topuğuna. Acımış tabii. Hissetmemesi mümkün değil. Bir daha vurmuş. Bir daha vurmuş. Bir ara dönmüş bakmış. Bir şey dememiş. En sonunda dozunu da ayarlayamamış. Bir vurmuş, kan akmaya başlamış şeyinden. Tam o küçük topuk var ya.
Eyvallah.
Kemik. Kan süzülü, canı yanmış tabii. Böyle ayağını tutarken adama dönmüş bakmış, demiş ki o senin aradığın İbrahim Ethem Berk'te kaldı demiş. Uğraşma yani. Adam da demiş ki ahlaka bak. Yani bir sövmedi bile yani. Gitmişler gelmişler. Şeyh Efendi çağırmış. Ne oldu demiş. Anlat bakalım, rapor ver. Efendi demiş ahlakına hayran kaldık. Kes demiş şimdi lafı. Sen ne olduğunu anlat bana. Efendi demiş vurduk. Ne dedi? Hiçbir şey demedi efendim. Hiçbir bir şey demedi. İşte en son artık canını yaktık. Şefaat ediyor aklı sıra. Müridi. Senin aradığın İbrahim Ethem Belh'te kaldı dedi demiş. Aa yazık. Belh'i unutamamış demiş de. Ama bu bir ihtisastır. Belh'i unutamamış. Hala orayı terk etmekle övünüyor. Odun taşımaya devam demiş. Daha çok işi var. Siyumuk da olsan muhtaçsın.
Eyvallah.
Anlatabildim mi?
Estağfurullah.
Her vakit yeni bir tuzağı topluyoruz. Bazen makam hırsı var mesela. Esma atlamak derdinde olan derviş. Şunu yapayım derdinde olan derviş. Bunlar olmuş zamanında. Birçoğu da öyle. Hatta bir tanesini Mehmet Akif anlatır. Otakçılar tekkesinde makam almak, mevki almak için habire rüya uyduran bir Mehmet varmış. Geliyormuş, geliyormuş. Efendi Hazretleri yine peygamberle beraberdik. Yine uçtuk, yine kaçtık. Hayırdır inşallah oğlum diyormuş. Başka gün geliyor, falanca pirim geldi böyle yaptı. Al oğlum dedi, bütün emanet sende dedi. Hayırdır oğlum diyormuş. Hayırdır inşallah diyor merhameten. Bir gün böyle Şeyh Efendi medreseleri böyle dolaşıyor hani odaları. Derviş Mehmet de yeni yatağını topluyormuş. Hani laf olsun diye sormuş. Mehmet var mı rüya demiş hani takılacak. Var demiş. Anlat ulan demiş o da yani. Anlat bakayım hadi. Bu da adam var. Tabii mahmurluk da var, toparlayamamış. Şimdi efendim demiş böyle bir düzlük ama böyle ova mı desem, çayır mı desem. Demiş geç. Sonra bir yere çıkıyoruz böyle atacak düşünüyor. İşte bayır mı desem, yokuş mu desem. Ulan Mehmet demiş Allah senin bir gün belanı verecek. Bugün mü desem, yarın mı desem diye en sonunda bunu söylemiş. Hakikaten de bir gitmiş savaşa, ne esaretinden ne şehadetinden haber yok. Sizleri ölmüş. Yani öldü mü kaldı mı bilinmiyor. Şimdi Allah muhafaza bunlar, gerçi bu nurani perde de bu değildir. Bu da nefsanidir. Yalan var çünkü içerisinde.
Eyvallah.
Bir adam kendisini düzeltir de mesela kendisini öyle takva zanneder, öyle takva zanneder ki adam beğenmez. İşte bak bu bir hırstır. Simurg olsan ne olacak bile? Adama muhtaçsın.
Bu nurani perdeye örnek mi oldu?
Nurani perde. Eyvallah. Çekiyor. Diyor ki Mustafa çok takva değildir. Neden? Pazartesi, perşembeleri oruç tutmuyor. Gece namazında kalkmıyor galiba. Yani bununla kendi yapıyor ya. Mesela bu şeydir. Cenneti bilinmeyi tamah adına başkalarını şey yapmak, kafir kabul etmek, kendisi bir şey zannetmek. Vücub da aslında zulmani bir şeydir ama bilhassa amelden sonra başlar. Kendini bir şey görme.
Eyvallah.
Şunu duydum ben. Şunu bir tasavvuf erbabı olduğunu iddia eden adamdan duydum kulaklarımla. Peygamberler de aslında bu dini tam anlatamadılar dedi ya.
Allah'ım.
Ya. Yani bunun adı dinsizlik değil. Bunu gerizekalılık bunun adı aslında. Gerizekalılık yani beyinsizlik. Belki Allah bunları cennete koyacak bilemiyoruz. Çünkü akli şeyleri yok. Yani lan lafa bak Allah'ını seversen. Bu çözmüş. Peygamber çözememiş. Artık buna ne dersin sen? Yani bunlar oluyor. Dolayısıyla avamın taklidi mevzuna geldiğinde avam değil, doğan kuşu olsan, biraz kalbur üstü olsan da, hadi biraz daha çık. Aldatılmaktan beri kalamaz. İşte bak, Sıffin Savaşı. İki tarafa da sahabi vardı. Ne oldu? Birbirine küs olan, aşire-i mübeşşerden olan zatlar vardı. Ne oldu? İşte bir anlık tamah, bir anlık beklenti, bir anlık cennet, bir anlık hakperestlik Efendimizin şirazesinden çıktığı an yine kaldım baş başa. Simurg olsan, zümrüdü anka olsan bile Efendimizin izine muhtaçsın.
Eyvallah.
İlâ Rabbi diyor, biz tuzaklara tutuluyoruz. Bizi her an bir tuzaktan kurtarıyorsun. Lakin ey âli olan Allah, biz diğer bir tuzağa gidiyoruz. Bir tuzaktan bir tuzağa ömür geçiyor vesselam. Allah muhafaza eylesin. Biz bu dünya ambarında buğday topluyoruz. Nasıl o hocam? Gözlüklerimi almamışım. 374.
Biz bu dünya ambarında buğday topluyoruz. Fakat topladığımız buğdayları kaybediyoruz.
Neden?
Bir gün aklımızı başımıza alıp da buğdayın böyle kayba uğramasının farenin hilesinden ileri geldiğini idrak etmiyoruz. Fare ambarımızı delmiş, onun hilesinden ambarımız harap olmuştur. Ey can, evvela farenin defi çaresine bak. Ondan sonra buğday toplamaya çalış.
Evet, harika bir yere geliyor. Harika. Bu dünya ambarında şeyde de var bu. Mutaffifin suresine de var. Gâşiye suresine de var. Aman ya Rabbi. Devamlı bir şey yapıyoruz ya. Devamlı bir şeyler. Hizmet yapıyoruz devamlı. Hizmet yapıyoruz. Oraya gidiyoruz. Namaz kılıyoruz. Yani sadaka veriyoruz değil mi? Yani kitap okuyoruz. Şimdi bunları buğday hasadı diye düşünsek. Bir de ambar farz edelim. Ya açtığımızda ambarın silme dolması lazımdı. Hadi benim için konuşayım. Ya yarı yarıya falan hani ambarda buğday var denecek kadar buğdayı görmem lazımdı. Ambarı açıyorum bir şey yok. Tevazu mevazu diye yani hakikaten bakıyorum bir şey yok. Ya diyor ki bunu sen tevazu, efendim bizim neyimiz var ki? Bir şeyi olan adam bunu söylediğine tevazu olur. Zaten bir şey olmayan adam estağfurullah neyimiz var ki dediğine tevazu olmaz ki bu. Yani adamın üstünde bir çulu var. Bir kuruş parası yok. Ya sen zengin adamsın. Estağfurullah abi bizim neyimiz var ki diye bu tevazu denmez ona. Ya ne kadar tevazu sahibi adam. Ya görüyor musun? Hiçbir şeyim yok dedi. Lan zaten yok. Bir şeyi olan adam bir şey yokmuş gibi göründüğünde ona tevazu denir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Neyimiz var ki efendim? İbadeti vardır, taatı vardır. Ne yapabiliyoruz ki der. Samimiyetle yaptığı ibadetlere. Bir şeyimiz yok ki der. Buna tevazu denir. Adam zaten şaribül leyli ve nahar. Gece gündüz hiçbir şey yok. Bizim hiç ibadetimiz yok ki. Ay çok mütevazi denmez. Yok zaten. Arz edebiliyor muyuz? Fakat mümin bir hesap yapmalı değil mi? Kaç sene oldu? 40. Ya abi ben aşağı yukarı 25 senedir namaz kılıyorum. Geç başladığını düşünüyoruz. 25 senedir namaz kılıyorum ben. Ya iyi kötü bir şey olması lazım. Lan biz tamam Hazreti Mevlana gibi, Muhyiddin Arabi gibi uçacak halimiz yok. Tamam ama ya bir ağız tadı. Yani bir şeylerde bir nazımız, ne bileyim bir niyazımız, bir himmetimiz, bizde bir şey olur ya. Bak kalp aynı kalp, fiil aynı fiil, görüş aynı görüş. Hiç ilerleme yok, hiç terakki yok, hiç mana yok, hikmeti öğrenmek yok. Senelerdir benim oğlum bina okur, döner döner yine okur, gulfu gulfu diyor. Gulhu vallahi ahadı bile bilmiyor. Kur'an'la alakalı şu kadarcık ilerlememiş. Adam sormaz mı ya? Dışarıdan bakan adam daha rahat görür bunu. Abi sen kaç senedir kılıyorsun namaz? 25. E artık sen artık Kur'an'ı ezberlemişsindir. Yo. E manasını biliyorsun Fatiha'nın. Yo. Adam şüphelenir. Abi sen ne yapıyorsun o zaman? 25 sen. Cemiyete bir şey üretmemişsin. Alternatif aile şeklin yok. Alternatif bir görüşün yok. İnsanlara faydalı bir halin yok. Duan yok, tekniğin yok, ilmin yok, hayrın yok. Abi sen ne yaptın 25 senedir? Buğday ambarına bakarız diyor, ambarda bir şey göremeyiz diyor. Peki görmüyoruz. Neden oluyor bu kardeşim? Vallahi ben elimle alıyorum, buraya koyuyorum. Kapatıyorum, açıyorum, yok. Neden şüphelenirsin? Çalmışlar dersin. Fare var diyor, fare. Giriyor diye bir delikten, ambar kocaman olabilir. Şu kadar bir delik yeter boşalması için. Tonlarca suyu koy, altından şöyle bir delik aç. Bu bina büyüklüğünde bir su olsun. Dibinde şöyle bir delik olsun. Oradan bütün su akar. Bir dakikada akmaz. Bir haftayı da bulmaz ama.
Eyvallah.
Bak ne diyor. Bir gün aklımızı başımıza alıp da bu buğdayı köklüyüp götüren fareden habersiziz. Fare ambarımızı delmiş, hilesinden ambarımız harap olmuş. Nereden delmiş? Kuzeyden mi, güneyden mi, batıdan mı? Laf ebeliği yapmıyorum. Şunu anlatmak için yapıyorum. Akaitten mi gitmişsin? Gıybetten mi, dedikodudan mı? Neden gitmişsin sen? Adam seçmekten mi, adam beğenmemekten mi? İftiradan mı? Gafletten mi? Namazdan mı? Neden gitmişsin? Senin muhakkak bir arızalı şeyin var ki kara delik, günahlar kara delik gibidir. Yıldızları bile yutar. Yıldızları yutar, yıldızları. Mümin miraca çıktı diyorsun. Nereye çıkarsa çıksın. Günahları yutar. Yutar, emer. Alır götürür. Ey can, evvela farenin def-i çaresine bak. Yine bir fıkhi meseledir bu. Def-i mazarrat, celb-i maslahattan veya menfaatten evladır. En önce zararı def edeceksin. Çocuğumun iyi beslenmesi lazım. Her gün şu kadar gram vitamin, şu kadar gram protein veriyorum. Çocuğun mikrop içindeyse, çocuğun mikrop kapacak derecede, derekede veya steril ortamdan uzaksa, sen yemekten içmekten evvel ne yapman lazım ona ilk önce? Veya soğuktan ölecek. Yemekle mi uğraşırsan, en önce soğuktan mı koruman lazım?
Eyvallah.
En önce zarar veren şeyi def edeceksin. Sonra maslahat alacaksın. Ama biz öyle yapmadık. En önce ahlak dendi. Ahlak olsa da olur, olmasa da olur. Önce namaz dedik. Namaz o iyiliklerle beraber anılmalıydı. Çocuk dürüstlüğü, doğruluğu, saygıyı, muhabbeti öğrenebilmeliydi ki 6 yaşında sen ona namazı öğretebilmen lazımdı. Şefkati öğretmen lazımdı. 4 yaşında sen çocuğun eline bilgisayar oyununu verirsen 6 yaşında namazı emredemezsin kardeşim. 4 yaşında ona sevgi öğretecektin. Muhabbeti öğretecektin, samimiyeti öğretecektin. Çocuk o samimiyetle beraber namazı kılmayı da öğrenecekti. Biz zahiri şekillerden ibaret zannettik. Sonradan da kendimize göre bir ambar yaptık. Hiç farelerden haberimiz yok. Onlar oyup gitmekte. Şimdi bunun tahlilini yapacak.
Eyvallah.
Hazreti Pir. Faydayı teminden evvel gelir zararı def etmek. Bir zararı def etmek, faydalanmaktan, maslahattan evvel gelir. Bu fare ile ambar ilişkisini de ortaya koyacak Hazreti Pir. Hem de müthiş bir şekilde koyacak. Mevlid kandilini konuşamadık. İnşallah Cenab-ı Hak aşıklar, sadıklar hürmetine bu günleri değerlendirenlerden eylesin.
Amin. Kıymetli izleyicilerimiz, çok teşekkür ederiz orada bulunduğunuz için, bizlerle beraber olduğunuz için. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınıza gelene değin. Kandiliniz mübarek olsun. Haftanız, geceleriniz, günleriniz de hep o kandil muhabbetiyle geçsin.